Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle günümüzün en tartışmalı ebeveynlik konularından birine çocukların ekran süresi yönetimine değineceğiz. Bu konu sadece bir ebeveynlik sorunu değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir mesele haline geldi. Pew Araştırma Merkezi'nin Ekim 2025'te yayınladığı kapsamlı bir araştırma, 12 yaş ve altındaki çocukları olan ebeveynlerin ekran süresiyle ilgili deneyimlerini ortaya koyuyor. Ve sonuçlar hem düşündürücü hem de umut verici diyebiliriz. Şimdi düşünün. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süreyi, zamanı yönetmeye çalıştığınız zaman siz ne yapıyorsunuz? Siz de o sırada sürekli telefonunuza bakıyorsunuz. Kurallar koyuyorsunuz ama o kurallara tutunmak çok zor hale geliyor. Diğer ebeveynlerin de sizi yargıladığını hissedebiliyorsunuz. Ve sürekli şunu merak ediyorsunuz. Acaba doğru mu yapıyorum? Bu video podcast'te araştırma verilerini, uzman önerilerini ve gerçek ebeveynlerin deneyimlerini bir araya getirmeye çalışacağız. Çünkü bu konuda tek bir doğru cevap yok. Ama birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. Pew Araştırma Merkezi'nin bulgularına bir bakalım. Rakamlar hem şaşırtıcı hem de beklenmedik değil. Ekran kullanım istatistiklerine baktığımızda ebeveynlerin %90'ı çocuklarının televizyon izlediğini söylüyor. %61'i çocuklarının akıllı telefonlarla en azından ara sıra etkileşimde bulunduğunu belirtiyor. Şaşırtıcı olan ise sadece %50'si oyun konsol kullanımına izin veriyor. Sosyal medya ve dijital platformlara gelirsek ebeveynlerin %80'i sosyal medyanın çocuklara zarardan çok fayda getirdiğini düşünüyor. Dikkat çekici bir nokta. %15'i de çocuklarının TikTok kullandığını belirtiyor. Instagram ve Facebook kullanımı ise çok daha düşük. Sadece %5 görünüyor. YouTube konusunda ise ilginç bir denge var. %74'ü çocuklarıyla birlikte YouTube izlerken sadece %15'i çocuklarının hiç YouTube izlemediğini söylüyor. Ebeveynlerin kendi değerlendirmelerine gelirsek en çarpıcı bulgu olarak ebeveynlerin %42'sinin çocuklarının ekran süresini yönetmede daha iyi iş çıkarabileceklerini düşünüyor. Ancak %58'i elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Bu oran çocuğun yaşıyla birlikte tabii ki değişiyor. Buna baktığımız zaman, kırılımlara baktığımız zaman da şunu görüyoruz. 2 yaş altı çocuklarda %25, 2 ila 4 yaş arasında %40, 5 ila 7 yaş arasında %43, 8 ila 12 yaş arasında ise %47'yi görüyoruz. Kurallar ve uygulamalara geldiğimizde ise ebeveynlerin %86'sının ekranlarla ilgili kurallar koyduğunu söylüyor. Ancak işte gerçek şu, bu kuralları her zaman uyguladığını söyleyenler ise sadece %19. Çoğunluk %55, çoğu zaman uyguladığını belirtiyor. Bu veriler bize ne söylüyor? Ekran süresi yönetimi kolay değil ve çoğu ebeveyn mükemmel olmadığını biliyor. Ama bu normal. Önemli olan çaba ve bilinç. Şimdi gerçek ebeveynlerin hikayelerine bakalım. Çünkü istatistikler bir şey anlatıyor ama yaşanmış deneyimler bambaşka bir perspektif sunuyor. Jeton sistemi, özgürlük ve sorumluluk dengesi diyebileceğimiz The Verge yazarlarından birinin 8 yaşındaki çocuğu için Essentialism kitabının yazarı Greg McNeown'dan ödünç aldığı bir takas sistemini uyguluyor. Sistem şöyle işliyor. Çocuk haftaya 10 jetonla başlıyor. Bu jetonlar 5 dolar veya 5 saat süresine eşit. Çocuk isterse parayı seçebilir, isterse süresini. Yani en güzel tarafı da şu, kitap okuyarak ek jeton kazanabiliyor. Bu süreyi nasıl kullanacağına çocuk karar veriyor. Minecraft oynayabilir, işte Netflix veya başka bir şekilde bir online stream izleyebilir. iPad'de de müzik yapma uygulamaları ve oyunlar da var malum. Ama her şey serbest erişim yok, her şey kontrollü. Ve bu sistem sadece büyük çocuk için değil, küçük kardeş için de günde bir saat çoğunlukla yetici olmak üzere televizyon izlemesine izin veriliyor. Böylece ebeveynler büyük çocuğun ödevlerine yardım edebiliyorlar. Her cumartesi ise aile film gecesi var ve o hafta ne izleneceğine sırayla herkes karar veriyor. Bu arada bir başka konuda grup aktivitesi olarak da ekran zamanı ortaya çıkabiliyor. Ekran zamanı değerlendirilebiliyor. Burada da önemli bir tema karşımıza çıkıyor. Ekran zamanını birlikte geçirmek. Bir okuyucunun tavsiyesine göre basit ve etkili bir yöntem var. Televizyon açıkken etrafta olun, böylece paylaşılan bir deneyim olsun. Kate Cox, Decoder'ın kıdemli yapımcısı, aile zamanı konseptini uyguluyor. Birlikte bir şeyler izliyorlar veya oynuyorlar. Şu anda Steven Universe ve Final Fantasy 6'yı rotasyonla izliyorlar. Bu sayede çocuklar sorular sorabileceği veya tek başına yapamayacağı şeylere erişebiliyorlar. Ama ebeveyn gözetiminde oluyorlar. Sınır koyma stratejileri ise farklı ailelerde farklı yaklaşımlarla benimseniyor. Katı hafta içi yasağı var örneğin. Hafta içi ekran yok. Nokta. Ve böyle baktığımızda benzer yolları izleyen okuyucular da var. Hafta sonu günde 2 saat oyun, hafta içi hiç. Esnek ama kasıtlı kullanın. Bu da bilgisayar süresini hafta içi 2 saatlik sınırlıyor ama PlayStation ve Switch'i açık bırakıyor. Bir başkası ise çocuklarını iPad'de günde 1 saatle sınırlıyor ama cihazlara serbest erişim yok. Çocuklar bazen günlerce tablete, iPad'e dokunmuyorlar. Odak noktası ise kasıtlı kullanım, sıkıntıdan dolaşmak değil. Küçük çocuklar için dikkatli bir seçim söz konusu. 4 yaşında ve 2 yaşında çocuğu olan bir başka ebeveynin yaklaşımı ise dikkat çekici. YouTube sadece oturma odasında ebeveyn kontrolündeki uzaktan kumanda ile sunuluyor. Çocuklar YouTube'u nasıl kullanacaklarını bile neredeyse bilmiyorlar. İçerik ise tamamen eğitici. Blue'ye, Susam Sokağı ve Daniel Tiger gibi kaliteli içerikler tercih ediliyor. Ve henüz bu Paw Patrol gibi ya da buna benzeyen boş içeriklere ilgi duymamışlar ki ebeveyn bunu şanslı olarak görüyor. Bu ailenin bir diğer stratejisi ise Tony Box kullanımı. Bu ses cihazı ekran ihtiyacını azaltmış. En büyük çocuk bilim ve doğa içeriklerini severken küçüğü daha fazla şarkı içeren Disney olanları tercih ediyor. Teknoloji ile sınır koymada ilginç bir yaklaşım. Bir aile evindeki Wi-Fi'yi ayarlayarak ergen çocuklarını akşam saatlerine tam hız verirken saat 21'den sonra band genişliğini düşürüyor. Tıpkı Türkiye'de Twitter'a veya diğerlerine yapıldığı gibi. Video ve oyunlar oynanmaz hale geliyor. Bu da ebeveynlerin sürekli onlara bir şey söylemesini ve onları şikayet etmelerini veya onları durmalarını söylemelerini engelliyor. Ev kuralları da böyle tutarlı kalıyor. Araştırma gösteriyor ki ebeveynlerin en büyük kaygısı ekran başında geçirilen süreden ziyade o sürede ne yapıldığı. İsterseniz bir de bu kaygılara daha yakından bakalım. Roblox meselesi belgelerde dikkat çeken noktalardan biri. Neredeyse her ebeveyn Roblox konusunda hemfikir. Kesinlikle Roblox yok deniliyor. Neden? Bir okuyucu sormuş. Cevap biraz karmaşık olsa da Roblox Minecraft'ın yaratıcılık araçları, Fortnite'ın arkadaşlarla sosyal oyun veya böyle baktığınızda sosyal medyanın özelliklerini de birleştiriyor ama beraberinde ciddi sorunlar getiriyor. Birincisi para kazanma, monetization sorunları. İçerik üreten insanların sömürülmesi. Bir ebeveyn durumu şöyle açıklamış. Hiç kullanmadım ve neyse ki çocuklarım henüz ilgilenecek yaşta değiller. Ancak edindiğim izlenim Roblox'un Minecraft, Fortnite, belki de sosyal medyanın kendisine daha yakın bir yerde durduğu. Tüm bunlar monetizasyon, içerik üreticilerinin sömürülmesi ve çocuk güvenliği endişeleriyle sarmalanmış durumda. Çoğu ebeveyn Roblox'un ne olduğunu tam olarak anlamıyor çünkü medyada yeterince iyi ele alınmıyor. Oyun kültürüne yakın biri bile bunu kapsamı ve ölçüye göz önüne alındığında tuhaf bir kara kutu olarak değerlendirebiliyor. YouTube başka bir kritik nokta. %74'ü çocuklarıyla birlikte YouTube izlerken birçok ebeveyn çocukların YouTube'a denetimsiz erişimine izin vermiyor. Yine bir başka teknoloji editörünün yorumu ise burada şu şekilde. Oğlunu sadece önceden onaylanmış şeyleri izleyebilmesine izin veriyor veya oynamasına izin verebiliyor. Minecraft var ama kesinlikle Roblox yok demiş mesela. Ayrıca FaceTime'da da kiminle iletişim kurabileceğini de beyaz listeye alıyor. Yani kimlerle konuşabileceğini, görüşebileceğini de biliyor. Bir başkası ise genel olarak oyunlara çok izin verici ama internete karşı kısıtlayıcı olduğunu söylüyor. Bu da Roblox yok, YouTube yok anlamına geliyor. Bir okuyucu ise çarpıcı bir gözlem paylaşıyor. Akıllı telefonlar, sosyal medya, akıllı televizyonlar ve oyunlar çocuklarımızın gençliğini çalıyor demiş. Yaşadığım yerde 5, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar Brain Rot, Squid Game, Wednesday, Demon Slayer, Fortnite ve Call of Duty'ye saplantılı demiş. Bunu her yerde görebilirsiniz demiş. Kalem kutularında, sırt çantalarında, tişörtlerde ve okul sohbetlerinde. Bunu tabii Türkiye'ye uygularsanız eğer mutlaka Türkiye'deki bu tip içeriklerin de yine aynı şekilde yansıdığını görebiliriz. Bu gözlem aslına bakarsanız bir nevi acı verici ama gerçekçi bir noktaya değiniyor. Düzgün konuşmayı öğrenmeden önce bir nevi aptalca şarkı söyleyen YouTuber'ları izlemeye başlıyorlar ve bisiklet sürmeyi öğrenmeden de doom scrolling diye bir şey öğreniyorlar. Bu sadece kötü bir ebeveynlik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir başarısızlık anlamına geliyor. Çocuklar algoritmalar ve reklamlar tarafından büyütülüyor. Ergenler ve akıllı telefonlar. Bir başka konu da bu. Küçük çocuklarda telefon sahipliği nadir. Pew araştırmasına göre 8-10 yaş arası çocukların sadece %29'unun kendi akıllı telefonuna sahip olduğunu görüyoruz. Ama ergenliğe girildiğinde bu çok daha yaygın hale geliyor. Bazı ebeveynler çözüm buluyor. Nasıl buluyorlar? Yorumlara baktığımızda bunu görüyoruz. Bir kullanıcı ergen kızının iPhone'un olduğunu ama belirli saatlerin dışında sadece kendisini veya eşini arayabildiğini belirtmiş. Bir başka kullanıcı ise 13 yaşındaki çocuğu için güçlü ebeveyn kontrolleri nedeniyle Barkphone tercih ettiğini söylemiş. Peki uzmanlar ne diyor? Amerikan Pediatri Akademisi'nin, AAP'nin tavsiyeleri bu konuda net. 18 aydan küçük çocuklar için video sohbet dışında ekran kullanımı önerilmiyor. 2 yaşından büyük çocuklar için ise sabit limitlerden çok dijital etkileşimlerin kalitesine odaklanılması gerektiği belirtiliyor. Önemli olan ekran süresi değil, o sürede ne yapıldığı. Eğitici, etkileşimli, yaş uygun içerik ile pasif, zararlı içerik arasında devasa fark var. Ekran süresi yönetimi sadece çocuklarla ilgili değil, ebeveynlerin kendi mücadeleleri ve hissettikleri toplumsal baskı da önemli. Yargılanma hissi, Pew araştırmasındaki ebeveynlerin 1/3'ünün diğerleri tarafından çocuklarının ekran sürelerini nasıl yönettikleri konusunda en azından bir miktar yargı hissettiklerini gösteriyor. %13'ü büyük ölçüde veya oldukça fazla yargı hissediyor, ancak çoğu ebeveyn çok fazla veya hiç yargı hissetmediklerini söylüyor. Odak grup çalışmalarında bir ebeveyn durumu şöyle açıklamış: "Ebeveyn olarak aldığım hiçbir karar konusunda yargılanmış hissetmiyorum çünkü günün sonunda eşim ve ben her zaman ev halkımız için en iyi kararı vereceğiz." Öte yandan bir başkası, "Kesinlikle diğer ebeveynlerden baskı ve yargı var ki bunun genellikle kendi şeyleri hakkında güvensizlikten kaynaklandığını biliyorum. Kız kardeşimle evlerimizde çok farklı kurallarımız var ve bu bazen rahatsız edici konuşmaları da gündeme getirebiliyor." demiş. Ebeveynlerin kendi ekran sorunu ise bir başka paradoks oluşturuyor. Ebeveynlerin %65'i telefonlarında çok fazla zaman geçirdiklerini, %47'si sosyal medyada çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyor. Odak grup çalışmalarında bir ebeveyn şunu itiraf ediyor: "Kendimi izlemekte oldukça kötüydüm çünkü her zaman cep telefonum elimde. Çocuklarımın ödevlerini yaparken veya yanlarında otururken elimden telefon düşmüyordu. Bu yüzden son zamanlarda telefonumu uçak moduna alıyorum. Sesler veya bildirimler duymadığından emin olmak için bunu yapıyorum ve bu da işe yarıyor." Bir diğer ise şöyle söylemiş: "Akşam yemeği zamanı geldiğinde telefonumu uzağa koymaya çalışıyorum. Yemek yerken onlara sadece yemek yememiz gerektiğini, çocuklarına sadece yemek yememiz gerektiğini ve cihazları uzağa koymamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Bu çelişki çok önemli. Çünkü çocuklara model olmaya çalışırken biz de aynı bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Çocuklar yaptığımızı görüyor, söylediklerimizi değil. Kuralları uygulamak zor ama odak grup çalışmasında bir ebeveyn şu itirafta bulunuyor: "Yatmadan bir saat önce tüm ekranları kapatıyoruz. Okul günlerinde ekran yok. Sabahları hemen ekran yok. Masada hiçbir şey olmaya çalışıyoruz, hiçbir şey koymamaya çalışıyoruz ama bunu oldukça sık başaramıyoruz açıkçası. Yemek zamanlarında olduğu gibi." demiş. Bir başkası ise şunu söylemiş: "Bir çocuğu bir şeyden kısıtladığınızda onu daha çok istediğini hissediyorum. Bu gerçekçi değerlendirmeler çok önemli. Mükemmel olmayabilirsiniz ama bu normaldir. Çaba ve tutarlılık en önemlisi." Şimdi tüm bunlardan ne öğrenebiliriz ve ileriye dönük ne yapabiliriz? Pratik stratejilere bakalım. Birincisi, kasıtlı kullanım. Süre kadar önemli olan ne yapıldığı. Pasif tüketim yerine etkileşimli, eğitici, yaratıcı içerik tercih edilmesi gerekiyor. İkincisi, birlikte vakit geçirme. Ekran zamanını paylaşılan bir deneyim haline getirmemiz gerekiyor. Birlikte izleyin, birlikte oynayın, birlikte konuşun. Üçüncüsü ise net kurallar ama esneklik. Kurallar gerekli ama çok katı olmamalı. Her ailenin dinamiği de farklı. Size ve çocuğunuza uyan bir sistem bulmanız gerekiyor. Dördüncüsü ise sorumluluk öğretme. Jeton sistemi gibi çocuğa seçim hakkı veren ama sınırları koruyan sistemler hem özellik hem de sorumluluk öğretebiliyor. Beşincisi model olma. Çocuklarınızdan beklediğiniz davranışı kendiniz de sergileyin. Telefonunuzu yemek masasında bırakın veya bir başka yere bırakın. Neredeyseniz telefonunuzu kendinizden uzağa bırakın ve onlarla vakit geçirirken cihazlardan uzak durun. Altıncısı elbette ki güvenlik önceliği. Roblox, sosyal medya gibi platformlarda çok ama çok dikkatli olun. Yaş uygun içerik seçin, denetim yapın, beyaz listeler kullanın. Biliyorsunuz birçok konuyu, birçok korku verici, inanılmaz dehşet içeren konuları da sosyal medyadaki içeriklerden, erişimden dolayı, yine oraları kötü kullanmaya çalışan kötü niyetli kişilerden dolayı anlattık. Hayatlarını kaybeden çocuklar, intihar eden çocuklar olduğunu gördük. Dolayısıyla bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ebeveynlerin çocuklarıyla bu konularda çok yakın olması gerektiği şart. Teknoloji şirketlerinden ve politikacılardan beklentilerimiz var elbette. Pew araştırmasına bakıldığında ebeveynlerin çoğunluğunun daha fazla düzenleme istediğini gösteriyor. %67'si teknoloji şirketlerinin çocukların internette ne yapabileceği veya ne görebileceği konusunda daha fazla kural koyması gerektiğini düşündüğünü gösteriyor bize bu araştırma. %55'i ise politikacıların daha fazla şey yapması gerektiğini söylüyor. Bir okuyucu da haklı olarak şunu belirtmiş: "Apple, Google, Microsoft, Sony ve Nintendo rakip olmayı bir kenara bırakıp ekran süresini yönetmek için ortak bir API geliştirebilirler ve böylece daha başka, daha gerçek bir ortak soruna da el atmış olabilirler." Ancak başka bir okuyucu gerçekçi olarak yaklaşmış: "Bunlardan herhangi biri ekran süresini sınırlamayı gerçekten önemseseydi elbette yaparlardı. Bu şirketler halkın, çocukların ekranlara bağımlı olmamasını önemsediğinin farkındalar. Bu yüzden bir incir yaprağı uyguluyorlar. Ancak 7 yaşındakileri ömür boyu ekran bağımlılığını kilitlemenin büyük fayda sağladığı açık demiş o kullanıcı. Kültürel değişim ihtiyacımız var. Bir okuyucunun belirttiği gibi bu sadece kötü ebeveynlikle ilgili değil, kültürel ve sosyal bir başarısızlık. Çocuklar algoritmalar ve reklamcılık tarafından büyütülüyor. Acilen daha fazla eğitime, ekran süresi konusunda net sınırlara ve daha iyi gerçek dünya alternatiflerine ihtiyacımız var. Kaliteli vakit, yaratıcı oyun ve yetişkin veya anlamsız çevrimiçi içeriğe boğulmadan büyüyebilme alanı. Çocuklarınızı nasıl büyüteceğiniz konusunda tek bir doğru cevap olmadığını unutmamamız gerekiyor. Bir ebeveyn için işe yarayan, diğeri için işe yaramayabilir. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Ya da en azından bu Pew araştırmasındaki gibi %58'imiz öyle düşünüyor. Bazı aileler hiç ekran kullanmamayı tercih ediyor. Bir okuyucuya baktığımızda ise uçakta oturmadıkça ekran yok. Basit çocukların o kadar çok hayal gücü var ki oyuncaklar, kitaplar ve enstrümanlar onları her zaman meşgul edecektir demiş. Diğerleri daha esnek ama bilinçli yaklaşımlar da sergilemiş. Önemli olan sizin ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun bir denge bulmak. Son söz olarak şunları söyleyeyim. Dijital çağda ebeveynlik kolay değil. Önceki nesillerin karşılaşmadığı zorluklarla karşı karşıyayız. Ama bu zorlukları kabul etmek, birbirimizden öğrenmek ve çocuklarımız için en iyisini yapmaya çalışmak adına çok çok önemli. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Ama tutarlı, bilinçli ve sevgi dolu olmak yeterli olabilir. Kurallara her zaman uymayabiliriz. Bazen telefonu çok kullanabilirsiniz. Bazen kuralları çok katı koyabilirsiniz. Bunlar çok normal. Önemli olan çocuklarınızla açık iletişim kurmak, onlara dijital okuryazarlık öğretmek, güvenli ve sevgi dolu bir ortam sağlamak ve evet ara sıra birlikte Minecraft oynamak veya film izlemek. Her aile kendi yolunu bulacaktır ve bu güzel olacaktır. Çünkü çocuklarınızı en iyi tanıyan yine sizlersiniz. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Çünkü hepimiz birbirimizden öğrenerek bu konuda daha çok gelişebiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.